Sevgili izleyicilerimiz, iyi akşamlar diliyoruz hepinize. Fon Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bu akşamki sponsorlu yayınımızın konuğu Ünlü Portföy. Ünlü Portföy Genel Müdürü Cüneyt Yüngül ve Ünlü Portföy Kurumsal Satış Kıdemli Müdürü Ceylan Çolakoğlu bizimle beraber. Hoş geldiniz Ceylan Hanım, hoş geldiniz Cüneyt Bey.
Merhabalar Ferra Hanım.
Ben öncelikle bir tabii yasal uyarımızı da çıkartalım, onu da atlamayalım ama sözü aslında Cüneyt Bey'e dönerek başlamak istiyorum. Cüneyt Bey, biraz bize ünlü portföyün verdiği hizmetleri anlatabilir misiniz? Siz de bir yıl oldu burada genel müdürlüğe başlayalı. Evet. Kendi kariyerinizden de çok kısaca bahsederseniz, ben sizi enen emeklilikten tanıyorum gerçi ama evet. Biraz hani bu konuda bilgi verirseniz çok seviniriz.
Tabii ki. Merhaba öncelikle. Ben önce kendi iş hayatımdan bahsedeyim. İş hayatıma ben Ziraat Bankası Sermaye Piyasaları Müdürlüğü'nde başladım. Bono Trader olarak. Daha sonra portföy yönetim sektörüne geçerek çeşitli portföy yönetim şirketlerinde fonlar yönettim. Bunların arasında yabancı fonlar da vardı, bireysel emeklilik fonları da var, bildiğimiz yatırım fonları da var. Daha sonra sizinle de tanıştığım Enel Hayat Emeklilik'te bir emeklilik sektöründe deneyimim oldu. Son bir senedir de Ünlü Portföy'de genel müdür olarak çalışmaktayım. Biz Ünlü Portföy olarak özel fon, yani normal bildiğimiz yatırım fonlarının yanında özel fonlar, gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonlarını portföyümüzde bulunduruyoruz. Çok kısa bir zaman içinde bireysel portföy yönetimine de başlamak üzereyiz, onu da belirteyim. Burada şu anda 23 tane fonumuz var. Bu fonlar genelde piyasada olan fonlar ama bu akşam daha çok piyasayla ilgili önümüzdeki dönemde hangi fonlara yatırım yapılabilir ve bahsederken bizim 23 fon içinde 4 tanesini seçtik biz. Onlarla ilgili daha detaylı bilgi veriyor olacağız.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz izleyicilerimize de buradan duyuralım. Sevgili izleyicilerimiz, Ünlü Portföy'ün fonlarla ilgili sorularını sormaya başlayabilirsiniz. Özellikle 4 fonuyla ilgili daha detaylı bilgi verilecek ama tabii ki diğer fonlarla ilgili de konuklarımız sorularınızı yanıtlayacaklar. Şimdi ben biraz tabii dünyada, ülkemizde çok belirsiz bir ortamdan geçiyor. Biraz evet. Aslında piyasalardan da konuşabilir miyiz? Bunu da istiyorum. Hem de fonlarla da bağlantılı olarak aslında izleyicilerimizi bilgilendirelim istiyorum Cüneyt Bey. Biraz yurt dışı piyasaları, önce yurt dışını konuşalım. Özellikle de altın, jeopolitik risklerin yükseldiği, dünyada sıkıntıların olduğu zamanlarda özellikle hızlı yükselişlere geçiyor. Son iki haftada da bu bankacılık krizi nedeniyle 2000 doların da üzerine çıktı. Bugün evet. De oldukça yukarı attığını gördük altının. Altını ve yabancı hisse senedi piyasaları ile ilgili ileriye dönük görüşlerinizi merak ediyorum.
İstiyorsanız önce Türkiye ile başlayalım. Çünkü bu fonlar bizde kurun seviyesi de bu fonları etkileyeceği için. Türkiye'de de şu anda... Ya ben 27 senedir yaklaşık piyasadayım ama herhalde piyasalar için en önemli seçimi yaşayacağız bir yaklaşık 50 gün sonra. Şimdi seçime kadar ki döneme bakarsak eğer tabii bu dönemde iki tarafın da hem Cumhur İttifakı'nın hem Millet İttifakı'nın seçim kampanyaları sırasında verecekleri mesajlar artı yapılan anketlerdeki çıkan sonuçlar piyasalarda dalgalanma yaratacak diye bekliyoruz bu önümüzdeki 50 gün içinde. Burada şöyle söyleyebilirim. Seçim öncesi tabii seçim riski nedeniyle pozisyonlanmalar seçime yaklaştıkça artmaya başlayacağını düşünüyoruz. Bunda da hem enflasyona karşı korunmak hem de düşük faiz ortamında daha iyi getiri yapmak amacıyla da altın ve dövize yöneliş olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Bu seçimden sonra ise seçim sonuçlarına bağlı olarak tabii buradaki seçim sonucuna göre kombinasyonlar olacak. O kombinasyonları tek tek bahsetmeyeceğim ama mühim olan yani kim seçilirse seçilsin ondan sonraki gelecek dönemde bunu yaz dönemi olarak da kabul edebiliriz. Bizde yeni hükümetin para politikasını nasıl ilerleteceği, nasıl yürüteceği ve ne olduğu önemli olacak piyasalar üzerinde. Bu para politikasına göre de seçimden sonra artık herkes biliyor, bunu söylemekte bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Hani cari açının finansmanı olsun, önümüzdeki bir sene içindeki borç ödemelerinin finansmanı olsun, bunu nasıl yapacağımız ülke olarak önemli olacak. Bu nedenle para politikasının nasıl şekilleneceği seçimden sonra çok önemli hale geliyor. Bu dönemde baktığımızda döviz ve enflasyona karşı korunmak için borsa öne çıkıyor. Ancak borsada seçimle ilgili beklentilerden dolayı seçime kadar biz dar bir alanda, bu 4800-5300 aralığı olabilir, kalacağını düşünüyoruz. Ve de demin bahsettiğim Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın açıklayacağı politikalar ve seçime nasıl gireceğimiz, seçimin nasıl geçeceği aslında borsadaki dalgalanmayı ve yönü gösterecek diye düşünüyoruz. Kurda da hani siz de fark etmişsinizdir, son iki haftadır aslında her gün ufak ufak yükselmesine, aslında baktığınızda fonlama faizi kadar, bazen fonlama faizinin biraz üzerinde de günlük olarak düşünürsek yükselmesine izin verildiğini görüyoruz. Ben bunun seçime kadar da bu şekilde yavaş yavaş devam edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle dövize yönelimin de devam etme olasılığı yüksek. Bir de seçim ve seçimden sonra olabileceklere karşı insanların kendisini korumaya alma isteği nedeniyle de döviz talebinin ve altın talebinin devam edeceğini düşünüyoruz. Şimdi global tarafa geçersek, global tarafta en önemli faktör FED ve ECB'nin faiz arttırımları, ama burada FED tabii daha ağır basıyor. Çünkü oradaki finans sistemini de etkilemeye başladığını gördük son aylarda. Özellikle bu Silicon Valley Bank'ten sonra orası da fiyatlanmaya başlandı. Şimdi Amerika'daki datalara baktığımızda ilk iki ayda datalar aslında ekonominin iyi gittiğini gösteriyordu. Bu da Fed'in faiz artırmasının devam edeceğini piyasaya düşündürüyordu. Fakat son gelen datalar, örneğin bugün gelen data, ISM datası beklenenin altında geldi. Dün gelen JOLT datası da beklenenin altında geldi. Bugün ADP datası da. Cuma günü önemli bir tarım dışı istihdam datası var. Onda da 140 bin bekliyor piyasa, ama onun da aşağısında bir rakam gelirse eğer Fed'in faiz arttırma olasılığını piyasa iyice düşüreceğini düşünüyoruz. Ancak piyasada baktığımızda önümüzdeki dönemde Amerika'daki resesyon olma olasılığı şu anda %80'in üzerinde fiyatlanıyor olasılık olarak. Ama bu resesyonun biz açıkçası olmayacağını veya olsa bile çok kısa dönemli olacağını, buna Fed'in atacağı adımlarla hemen engel olacağını düşünüyoruz. Onun için de Fed'in belki bir 25 baz puan daha arttırarak önümüzdeki dönemde durup beklemeye geçeceği, en azından Jackson Hole'a kadar beklemeye geçeceği ve gelen datalara da bakarak indirime gidip gitmeyeceğine piyasanın, Fed'in karar vereceğini düşünüyoruz ve piyasada bunu fiyatlamaya başlayacak. Şimdi baktığımızda son dönemde hem Amerika'da bonolarda hem de hisse senedinde bir rally oldu, ama bunun ikisini birden aynı anda rally etmesi aslında tabii bir bono tarafı biraz güvenli liman, altınla beraber güvenli liman olarak da fiyatlandı. Çünkü datalar kötü geliyor, resesyon beklentisi artıyor son 1-2 haftada gelen datalarda. Bunun da etkisi hisse senetlerinde de Fed'in durmasının daha çok fiyatlanmasından dolayı hisse senetleri zaten orada geçen sene %19 gibi bir eksi getiri oluşmuştu. Borsalarda düşüş oluşmuştu. Onunla beraber ucuz olan hisselerde yukarı hareketin devam ettiğini gördük. Özellikle teknoloji hisselerinde bu böyle devam ediyor. Şimdi bütün bunların tabii bizde seçimden sonra oluşacak para politikasının üzerinde ve borçlanma ihtiyacımızın üzerinde, borçlanma faizimizin üzerinde de etkileri olacağını düşünüyoruz. O nedenle bu dönemde özellikle Eurobond faizine karşı ve Dolar-TL'ye karşı korunulması gerektiğini, özellikle yurt dışından gelebilecek bir dalgadan dolayı da oralara yatırım yapmanın daha iyi olacağı fikrindeyiz açıkçası. Onun haricinde Tabii ki bizim turizm gelirlerimiz ve bu döviz ihtiyacımızı nasıl finanse edeceğimiz önemli hale gelecek. O da döviz üzerinde bir baskı oluşturuyor. Biz bu nedenle bu yayın için aslında 4 tane fonumuzu seçtik. Bu fonların hepsi de döviz yatırımı yapıyor ve Amerikan piyasalarına yatırım yapıyor. İsterseniz o fonları da anlatırken hem piyasayı da anlatmış olurum. Fonlara da geçeyim.
Çok şimdi,
efendim.
Tabii buyurun. Hangi fonla başlamak istersiniz?
Bizim 10. serbest fonumuz olan ULH fonla başlayayım ben. Bu bir algoritmayla yönetiliyor. Bu algoritma AI kullanmıyor, öyle söyleyeyim. Yapay zekalı bir algoritma değil. Tamamen Amerika ve Avrupa'daki makroekonomik durumu, yani biraz abartmış gibi olacağım ama binlerce faktörü değerlendirerek analiz ediyor. Sonrasında ise Amerika ve Avrupa borsalarındaki hisse senetlerinin adil değerlerini tek tek hesaplayarak piyasa değerleriyle karşılaştırıyor ve buradaki algıyı ölçüyor. Eğer o algı ile makroekonomik temeller arasında bir tutarsızlık mevcut ise, aslında biraz şu anda piyasalarda oluşuyor gibi gözükse de ucuz kalmış durumda hisseler. Onun için böyle bir algı oluştuğunu gördüğünde fon aslında daha defansif hisselere gidiyor ve kendisini hedge ediyor. S&P 100 endeksine karşı hedge ediyor. Onu da belirtmek isterim. Eğer ki bu algı mevcut makroekonomik temellerle uyumlu bir şekilde ise de normal hisse senedi yatırımına algoritmanın gösterdiği hisselerle yatırım yapıyor. Şu anda algoritma bu fon %75'i bu algoritmanın gösterdiği S&P 100 hisselerinde duruyor ve bunların çoğu teknoloji ağırlıklı diyebilirim. Diğer %25 kısmı da altında duruyor. Tabii bu altında yükselişe de burada değineyim. Altında yükseliş bu dataların kötü gelmesi ve tamamen Fed'in yavaşladı zaten duracağı fiyatlanmasıyla da 2000 doların üstüne attık. Ben burada özellikle cuma günkü data beklenenin altında gelirse altında yukarı hareketin devam etmesini bekliyorum. Çünkü güvenli liman olarak da oraya kaçma başladı. Dolar da euroya karşı düne kadar değer kaybediyordu. Bugün biraz toparlandı ama doların değer kaybının da telafi edilmesi için altına yatırımın yurt dışında da devam etmesini bekliyoruz açıkçası. Önümüzdeki iki tane hedef var altında. Biri 2150 dolar, biri de 2300 dolar şu anda. Ama tabii o seviyelere geldiğinde de piyasadaki duruma göre daha yukarı gitme olasılığını da aslında görüyoruz. Şimdi bu fonda tabii bu algoritma yaklaşık 1994'e kadar test edilmiş durumda ve yıllık %35 gibi bir dolar bazında ortalama getiri veriyor backtestinginde. Bizim de şu anda aslında bu %35'i şu anda zikrettim ama biz yılbaşından beri bu fonda %34 getiriye şimdiden ulaşmış durumdayız. Biz bunun da daha devam edeceğini düşünüyoruz. Arada dalgalanma olsa da gelen datalara göre veya resesyon beklentisinin artmasına göre. Ama resesyondan az etkilenecek hisse senetlerinde olduğumuz için fonun getirisinin bu seneyi iyi kapayacağını düşünüyoruz açıkçası.
Bir şey sorabilir miyim burada Cüneyt Bey? Bu fon yalnız yabancı hisse senetlerine odaklanmış, yani algoritması o şekilde çalışan bir fon mudur? Yoksa Türkiye'de yatırım yapar mı burada fırsat gördüğünde?
Yok, Türkiye'de şöyle, eğer algoritma Türkiye'yi gösterirse yatırım yapma olasılığı var. Ama şu anda algoritma sadece gösterdiği ülke Amerikan piyasalarını gösteriyor. Onun için de sadece şu anda %75 Amerikan hisselerinde duruyor. Ve bu algoritmanın bize gösterdiği hisselerde ayrıca algoritma ne kadar yüzdesel yatırım yapmamız gerektiğini de bize gösteriyor. Ve de bu fon aslında daha uzun vadeli yatırımcıya hitap ediyor. Çünkü bu algoritma her yılın sonunda gözden geçiriliyor ve algoritmanın önerdiği hisselere bir sene boyunca aynı oranlarda yatırım yapılıyor. Ve bu hiçbir zaman değiştirilmiyor.
Onu da yani bir yıllık bir süre içinde hep aynı hisse senetleri tutuluyor gibi.
Evet.
Ayarlanma yapılmıyor.
Hep aynı hisse senetleri tutuluyor ve bunların demin dediğim gibi teknoloji ağırlıklı hisse senetlerinde şu anda. Yani diğer teknoloji fonlarının arasında bunu göremeyebilir yatırımcılar. Çünkü normal bir serbest fon bu aslında, ama biz bu tip bir fona çevirdik ve algoritmayla yönetmeye başladık. Tabii bu algoritma, ben biraz daha açayım istiyorsanız. Yani aklınıza gelebilecek, demin binlerce dedim, bir ülkenin makroekonomik datalarının yanında o ülkeyle ilgili her türlü datayı değerlendiriyor. Bu dataların sonucunda önce algoritma ülkeyi işaret ediyor. Daha sonra o ülke içindeki sektörü işaret ediyor. Daha sonra bilançolar devreye geliyor ve hisse senetlerini değerliyor. Ve de demin dediğim gibi bu hisse senetlerinin de değerini piyasa değeriyle karşılaştırarak aslında algıyı ölçüyor. Ve o algıyla makroekonomik temeller de birbiriyle uyuşuyorsa zaten ona göre yatırım yapıyor. Demin dediğim gibi bu fon bir sene boyunca hep aynı pozisyonu taşıyor ve yılbaşından beri de %34 gibi bir getiriye ulaştık. Bu fonla ilgili, şimdi ben bütün fonları söyleyeyim istiyorsanız, stratejilerini, ondan sonra Ceylan Hanım aslında fonların genel özelliklerinden bahsetsin.
Olur. Ben araya girebilir miyim hemen burada? Yani yine bu fonla alakalı olduğunu düşündüğüm bir soruyu sormuş bir izleyicimiz Cüneyt Bey. Burak Bey'in sorusu, S&P ve Nasdaq'ta fon olarak yatırımlarım var diyor Burak Bey. Resesyonun da artık kabul edildiği ve yaşandığı bir ortamda, siz de az evvel bahsetmiştiniz. Bu iki endekste ne kadarlık geri çekilmeler bekliyorsunuz diye sizin fikrinizi sormuş. Tabii sizin de böyle bir fonunuz olduğu için, yani buralara yatırım yapan bir fon olduğu için sizin görüşünüzü merak ediyor.
Şu anda ben aslında şöyle söyleyeyim, ben önemli çekilmeler beklemiyorum. Tabii gelen dataya göre bir volatilite olabilir Fed'in politikasının fiyatlanmasına göre. Ama 4100 seviyesi geçildi, 4150 seviyesi diyeyim geçildikten sonra daha da iyi bir getiriye ulaşacağını düşünüyorum ben. Ben 4000'in altında, S&P için söyleyeyim, 4000'in altına gelebileceğini bu sene içinde şu anki gördüğümüz kadarıyla beklemiyorum. Ve 4150 özellikle de bu cuma günkü datadan sonra eğer Fed'in duracağı ve faiz indirimi de daha çok fiyatlanmaya başlanırsa ben yukarı hareketin daha da hızlanabileceğini düşünüyorum. Çünkü çoğu hisse ucuz kalmış durumda. Bir de S&P'nin tarihinde iki sene üst üste, yani geçen sene %19 düştü S&P. Bu sene yani baktığınızda geçmişine aslında üst üste iki sene çift tane düştüğü hiçbir zaman olmamıştır. Ben bu senenin onun için de olumlu olacağını açıkçası düşünüyorum. Yani bu fonda tabii biz pozisyon değiştirmediğimiz için aslında endeksin hareketlerinden yararlanmıyor bu fon. Sadece sabit yatırımla yıl sonuna kadar bekliyor. Onu da belirteyim tekrar.
Evet. Peki ULH'yi hani stratejisini bu şekilde özetledik. Bu aslında hani benim anladığım kadarıyla risk seven, risk iştahı yüksek yatırımcılar için uygun bir fon gibi gözüküyor, değil mi?
Evet, yani bu fon hem hisse senedi yatırımı, daha doğrusu teknoloji hisselerine de yatırım yaptığı için orada da beklentiler yüksek. Hem oradan getiri yaparken ayrıca dolar TL'deki yükselişe karşı da yatırımcıyı koruyor.
Evet. Peki diğer fonumuza geçelim isterseniz Cüneyt Bey.
ULH fonumuzu pasif yönetilen bir fon olarak biz sınıflandırıyoruz. Aynı şekilde bir USY fonumuz var. Mutlak getirili serbest fonumuz. Bu fonda da algoritma kullanmıyoruz. Bizim kendi analizlerimizle %50'ye kadar, şu anda %47 Amerikan hisselerinde o da. Onda da piyasa seçiyoruz. Biz de Amerikan hisselerini, demin de bahsettiğim gibi Amerika'da S&P'nin iyi bir yıl geçireceğini düşündüğümüz için burada da şu anda %47 civarında hisse taşımaya devam ediyoruz. Bu fonun da geri kalanı altın kontratlarında ve dolar TL kontratlarında duruyor. Bunda diğer serbest fondan farklı olarak, onu demin ULH'da bahsetmeyi unuttum. Hiçbir zaman fon kaldıraçlı duruma geçmiyor. Serbest fonlarda kaldıraçlı duruma geçebilme imkanı olduğu için bunu belirteyim. Ama bu USY fonumuzda kaldıraçlı olarak altın pozisyonu veya dolar TL pozisyonu alıyoruz. Ama orada da en fazla %150'ye kadar çıkıyoruz. Onu da belirteyim, şu anda %110 gibi bir kaldıraç, yani %10 kadar bir kaldıraçlı fon.
Evet. Peki izleyicilerimiz, bilmeyen izleyicilerimiz için mutlak getiri hedefli fon ne demektir acaba? Bir hani kısaca bunu anlatabilir misiniz?
Mutlak getiri hedefli fon aslında eksi getiriye ulaşmıyor. Yani eksi getiriye kendisini öyle tarif edeyim. Negatif bir getiriye ulaşmamak için kendini koruyan bir fon olarak tarif edebilirim aslında.
Evet. Bunu da içeride bir takım mekanizmalarla, yatırım araçlarıyla evet, yapmaya çalışıyor, değil mi? Bu fonunuz, yani bundan sonra konuşacağımız fonlar, yani bu akşamki fonlarımız içerisinde aslında en eski fon 10 yaşında, 10 senelik oldu fonunuz. Değil mi?
Benim için bir yaşında, ama öyle söyleyeyim. 10 yaşında. Benim için bir yaşında, bir senedir yönetiminde olduğum
için. Evet, peki. ULH'yi söyledik, USY'den bahsettik, stratejisinden. Şimdi UPD'yi isterseniz.
Evet, UPD bizim serbest döviz fonumuz. Eurobond ağırlıklı yatırım yapıyor. Şu anda %98 civarında Eurobond taşıyor. Bu Eurobondların ortalama vadesi bizim seçime kadar ve beklentimizden dolayı şu anda 1.2 yılda tutuyoruz. Ortalama getirisi de bu Eurobond'ların şu anda 5.25 civarında yönetim ücreti düşündükten sonra. Bu fon da aslında hem kısa vadeli Eurobond'larda durduğu için riski, Eurobond piyasası riskini az taşıyan ama dolar TL'ye karşı koruyan, ayrıca dolarla girilip dolarla çıkılabilen bir fonumuz. Onda da stopaj avantajı sağlıyor. Dolarla girip dolarla çıkıldığı için. Bu fondaki şu andaki stratejimiz en azından seçime kadar düşük durasyonda, ortalama vadede durmak. Seçimden sonraki gelişmelere göre de uygun bir ortamda durasyonu 5 ile 7 yıl arasına kadar da çıkarmayı kademeli olarak düşünüyoruz.
Evet, yani belki hani izleyicilerimize Eurobond'da durasyon daha düşük olduğu zaman volatilitenin daha belki az olduğunu söyleyebiliriz.
Şöyle söyleyebiliriz, durasyon düşük olduğu zaman Eurobond'ların faizlerindeki bir birim yükseliş fonda 30 senelik Eurobond'a göre 20 ya da 20 senelik Eurobond'a göre çok daha Eurobond'un fiyatının az aşağıya gelmesini sağlıyor. Burada vade ne kadar uzarsa Eurobond faizleri yukarı gittiğinde, yani bir 30 senelik Eurobond'da hani direkt bir rakam söylemek gerekirse eğer %1'lik bir yukarıya gitme Eurobond'un değerinde yaklaşık %10-15 gibi bir değer kaybına yol açabilir. Ama bu vade ne kadar kısalıyorsa bu yüzdelik değer kaybı da o kadar küçülüyor.
Evet, böyle bir avantajı oluyor. Evet,
onun için zaten biz Eurobond faizlerinde özellikle CDS'ler şu anda 520-550 civarında. Seçimden sonra eğer CDS'ler aşağı gelmezse Eurobond faizlerinin de aşağıya gelmesini çok beklemiyoruz. Tabii CDS'lerin yukarı doğru gitmesi de Eurobond faizlerini de yeniden yukarıya doğru döndürebilir.
Evet. Peki en yeni fonumuz UP1 altın fonu, yani şu anda biz 3 aylık verilerini görebiliyoruz zannediyorum, bir 4 ay falan oldu.
Aralık başında kuruldu aslında, bu ULH da Aralık başında kuruldu, UP1 de Aralık başında kuruldu. Altın fonumuzun da yılbaşından beri getirisi şu anda 9.80 civarında. Bu fonda klasik olarak şu anda %90 altın pozisyonu taşıyoruz. Tabii bu fon da dolar TL'ye karşı koruyor, ama bu fonun getirisini etkileyen iki unsur var. Biri dolar TL'nin gidişatı, biri de altın onsun gidişatı. Şu ara ikisinden de fon gelir üretti, ama dolar TL'de tabii daha yavaş bir yansıma oluyor gelire. Şu anda iki getirisinin en büyük sebebi altın ons fiyatındaki artış diyebilirim. Biz şu anda bu fonu en azından seçimin sonuçlarını görene kadar %95 ile %100 arasında altın pozisyonunda tutmaya devam ediyoruz. Fakat seçimden sonra olumlu bir ortam oluşacağını görürsek altın pozisyonunu %80'e çekip, biliyorsunuz altın fon olduğu için %80'in altına indiremiyoruz altın pozisyonunu. Fakat dolar TL veya altın ons fiyatını hece edebiliyoruz. bunu da aktif yönettiğimizi bu şekilde belirtmek isterim.
Peki. Çok teşekkür ederiz fonların stratejileri için. Biz size yine dönelim birazdan Cüneyt Bey, ama biraz daha hani fonlarımızla ilgili teknik bilgileri almak için Ceylan Hanım'ı evet ekrana alayım. Sesini de açayım. Merhabalar Ceylan Hanım, hoş geldiniz siz de.
Teşekkürler.
Daha çok döviz fonlarımızı aslında konuştuk bugün, 3 döviz fonumuz ve bu fonları aslında yatırımcılarımız nereden alabilirler? Ben öncelikle bunu sormak istiyorum. TEFAS'a açık mıdır bu fonlarımız?
Tabii hemen bilgi vereyim. Şöyle, Cüneyt Bey'in bahsettiği fonlardan 3'ü aslında serbest fon ve TEFAS'a kapalı fonlarımız. Bir tanesi de TEFAS'a açık olan bir fon. Bunlardan bahsetmek gerekirse sırasıyla, yine aynı sırayla gideyim ben de. Hule hep kodlu olan 10. serbest fonumuz. TEFAS'a kapalı bir fon. Sadece ünlü menkul değerlerde şu an hesabı olan yatırımcılarımızın alıp satabildiği bir fon. Fona giriş çıkışlar ayda 2 kez yapılıyor. Ya ayın 15'inde ya da ayın sonunda yapılabiliyor fona giriş çıkışlar. Fonu aldığınız zaman hesabınıza T+1'de giriyor fonun katılma payları. Sattığınız zaman da T+2'de katılma paylarının karşılığı olan meblağ hesabınıza geçiyor. Onun haricinde fonla ilgili söyleyebileceğim, fon 6 risk seviyesinde yönetilen bir fon. Demin siz de belirtmiştiniz. Biraz risk seven yatırımcılar için ve risk seven, daha doğrusu nitelikli yatırımcılar için uygun bir fon diyebiliriz. Bunun yanı sıra fonun %1'lik bir yönetim ücreti var ve %10'luk bir performans primi var. Performans gözden geçirmeler 3 ayda bir yapılıyor fonumuzda. Eşik değerin üzerinde kalan getirinin %10'un oranında da performans kesintisi yapılıyor. Diğer fonlarımıza da sırayla geçmek gerekirse 4. serbest döviz fonumuz UPD'den de biraz bahsedeyim. UPD fonumuz yine aynı şekilde TEFAS'a kapalı olan ve ünlü menkul değerlerde hesabı olan yatırımcılar tarafından alınıp satılabiliyor ve haftalık olarak giriş çıkış yapılabiliyor fona. Eğer fonu satın almak istiyorsanız haftanın son iş gününe kadar, saat 1'e kadar alım talimatlarınızı vermeniz gerekiyor. O gün açıklanacak olan fiyattan da fon katılma payları aslında hesabınıza geçiyor. Fonun fiyat açıkladığı tarihler her haftanın son iş günü. Dolayısıyla yani fondaki işlemler hep o fiyat üzerinden gerçekleşmiş oluyor alım ve satım emirlerinde. Fonu satmak isterseniz de bu gözden geçirme günü olan cuma gününden 3 gün önce, daha doğrusu haftanın son iş gününden 3 gün öncesine kadar da talimatlarınızı vermeniz gerekiyor. Fonun risk değeri ise 5. Yine sadece nitelikli yatırımcılara uygun bir fon. SPK'nın belirlediği nitelikli yatırımcılara uygun bir fon diyebiliriz. Cüneyt Bey'in bir diğer bahsettiği USY kodlu mutlak getiri hedefli fonumuzda ise, hani o dinamik yönetilen, ULH'a nazaran daha dinamik şekilde yönetilen fonumuz, global yatırım yapan fonumuzdan bahsetmek gerekirse, onun da takas zamanları aynı UPD fonumuz gibi haftalık bazda. Aslında birebir aynı diyebilirim. Cuma günleri fon katılma paylarını satın alabiliyorsunuz. Salı gününe kadar da işte emir vererek yine fon katılma paylarında satış işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz ve nitelikli yatırımcılara uygun bir fon. Risk seviyesi de 5. Son olarak da Cüneyt Bey altın fonumuzdan bahsetmişti. Altın fonu bu fonlardan farklı olarak TEFAS'a açık olan bir fon. Dolayısıyla bizim için de aslında büyümesi çok rahat olmuş bir fon diyebilirim. TEFAS yatırımcısının ilgisini çekmişti çünkü fonu kurmamız itibariyle. Bu fonda da T+1 olarak bir takas var. Yatırımcılar her gün fona giriş yapabiliyor ve T+1'de alım ve satım talimatları gerçekleşmiş oluyor. Fonun da risk seviyesi 4.
Evet. UP1'in ben de bugün büyüklüğüne bakmıştım. 100 milyonu geçmiş Aralık'tan evet. Bu yana 967 kişi olmuş yatırımcı sayısı olarak. Yönetim ücreti de %1.80 galiba demiştiniz.
Evet, doğru söylendi.
Bir izleyicimiz aslında fona asgari giriş limiti nedir demiş. Bu herhalde 3 serbest fonunuz için sordu. Asgari giriş limiti var mıdır?
ULH kodlu olan 10. serbest fonumuzda bir 250 bin TL ve üzeri giriş zorunluluğu var. Orada o şekilde bir işleyiş var. Ama diğer fonlarda bu şekilde bir asgari limitimiz yok.
Asgari limit yok. Ve bu serbest fonları ünlü menkul değerlerde hesap açarak satın alabiliyor izleyicilerimiz. Bunun da bilgisini vermiş olalım.
Evet.
Peki bu fonlarla ilgili sorular izleyicilerimizden gelecektir diye ben de bir yandan hem sorulara da bakıyorum. Ama bir yandan da gene diğer fonlarınızla ilgili sorular da geliyor aslında ünlü portföyün. Özellikle de geçtiğimiz 28 Mart gününde bir fonunuzda yüksek bir getiri olmuştu. Onu merak etmiş Cihat Bey. SUP fonunuzda diyor %35 bir artış oldu. Bunun hani sebebi nedir? Bir daha olabilir mi acaba diye sormuş.
Doğrudur. Cüneyt Bey'in sesi kısık ama Cüneyt Bey sanırım bir şey demeye çalıştı. Ben isterseniz biraz bahsedeyim ondan da.
Buyurun.
Fonumuz daha önceden ÖST'lerle yönetilen bir fondu. ÖST fonuydu. Birkaç yıl öncesinden bahsediyorum. Daha sonra zamanla biz o dönemde bu ÖST'lerden bazıları ödemeyi yapamadığından fona zarar yazılmıştı. Daha sonra ilerleyen dönemde biz fonun stratejisini değiştirerek bu fonu değişken fona çevirdik ve bizim şu anda 3 tane değişken fonumuz var. SUP fonumuz aslında en riskli yönettiğimiz değişken fonumuz. En fazla hisse oranı ve riskli görebildiğimiz, daha doğrusu fırsat görebildiğimiz piyasa koşullarına göre ve rahat hareket ederek yönettiğimiz bir fonumuz. Fakat geçtiğimiz günlerde, o bahsettiğiniz gün, bu geçmiş tarihte ödememiş olan şirket ÖST'lerinin karşılığını ödedi ve fona nakit girişi oldu. Bundan kaynaklı da fonun değerinde o gün artış meydana geldi.
Evet. Bir de bir izleyicimiz karşılaştırma ölçütünde bilgi yok demiş Eren Karaduman ama ben karşılaştırma ölçütünün olduğunu biliyorum.
Evet, aynen. Üç tane değişken fonumuzun da aslında karşılaştırma ölçütü aynı. BIST kaydı bir aylık mevduat endeksi. Karşılaştırma ölçütü
böyle. Cüneyt Bey de galiba söz almak istemişti. Ben sözü vereyim kendisine.
Ben SUP fonu açıklayacaktım ama o sorunun devamını aslında Ceylan gayet güzel açıkladı. Sorunun devamında bir daha tekrarlar mı diye sormuşlardı. Ne yazık ki bir daha öyle bir tekrarlama olasılığı yok. Aslında olmasın da çünkü içinde herhangi bir ödemesi yapılmayan bir ÖST olması da herhalde hiç kimse fonunda istemez diye düşünüyorum. Bir daha tekrarlanmamasını arzu ediyoruz biz de. Dikkatli evet. Ediyoruz bu arada yönetirken de.
Doğru. Cüneyt Bey, şimdi bir izleyicimiz de Köksal Bey teknoloji fonlarını sormuş aslında. Teknoloji fonlarındaki yükseliş devam eder mi? Siz biraz Nasdaq'tan bahsettiniz ama şimdi sizin ULH fonunuzun içerisinde de zannediyorum teknoloji hisselerine evet. Yer veriliyor. Sizin beklentiniz nedir? Yani bu Nasdaq'ın geçen sene %40'a yakın bir kaybı vardı. Bunu bu sene toparlayabilir mi? Yoksa işte Amerika'daki bu resesyon beklentileri falan buraya bir ket vurur mu?
Şimdi şeyi tekrarlayayım tabii. Resesyon tabii ki bütün sektörleri ve hisseleri etkileyebilir. Ancak bu özellikle pandemiden sonra teknoloji alanında neredeyse her ay bir yeni bir şey duymaya başladık. Ben teknoloji senetlerinin orta ve uzun vadede yükselişine devam edeceğini düşünüyorum ve resesyonist bir ortam olduğunda da bundan en az etkilenecek hisseler olacağını, herhangi bir düşüşte de çok hızlı geri toparlayabileceğini düşünüyorum.
Evet, ben yani aslında bir yandan da hani hiç konuşmadığımız bir şey var. Jeopolitik risklerden tabii hiç konuşmuyor değiliz. Haberler de çıkıyor, birçok yerde de çıkıyor ama biz hep böyle bankacılık krizine odaklandık, FED'e odaklandık falan. Ama jeopolitik açıdan da arkada aslında çok fazla sıkıntılı durum var gibi gözüküyor. Özellikle de işte bu geçtiğimiz haftalarda TikTok'un CEO'sunu Amerikan Senatosu'na çıkardılar, yargıladılar. Yani burada hep böyle bir atak var gibi gözüküyor Çin'e karşı Amerika tarafında.
Evet.
Buralar hakkındaki görüşleriniz nedir? Burası biraz alevlenir mi önümüzdeki günlerde?
Yani ben en azından önümüzdeki 2-3 ayda çok alevleneceğini düşünmüyorum. Zaten bu bir süredir devam eden bir şey Amerika ile Çin arasındaki. Tabii dünyada da biraz paktlar oluşuyor diyeyim. İşte Çin, Rusya, Amerika, Avrupa gibi hani ayırırsak eğer. Tabii burada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın özellikle yaz aylarında nasıl seyredeceği, aslında bu ilişkilerin de nasıl ilerleyeceği yönünde bize işaret verecek. Ama şu anda hiçbir piyasanın ben bu tip bir jeopolitik riski fiyatladığını henüz düşünmüyorum. Önümüzdeki 2-3 ay içinde de önemli bir, tabii sürpriz bir şey olabilir ama önemli bir jeopolitik riskle de karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Şu anda bence bizim dikkat etmemiz gereken önemli şey önümüzdeki seçim ve de global tarafta ki faiz oranlarının nereye gideceği.
Öbürlerini evet. Biraz daha öteleyebiliriz gibi gözüküyor. Yine bir izleyicimiz Burak Bey, teknoloji fonunuz demiş. Teknoloji fonundan kastı acaba nedir Burak Bey'in, çok iyi bilemedim ama.
Yani adları teknoloji fonu değil ama şimdi hem ULAŞ hem USE'ye teknoloji hisselerine ağırlıklı olarak yatırım yaptığı için. Bu arada sadece teknoloji hisseleri yok içlerinde, onu da söyleyeyim, ama ağırlıklı olarak teknoloji hisseleri var. Biz iki fonumuz da teknoloji fonları sınıfında değil. Yani o fonlarla da karşılaştırılmamasını rica ederim aslında. Çünkü daha farklı bir algoritmayla ve daha farklı bir stratejiyle yönetiliyorlar. Evet. Ama teknoloji fonlarındaki getirinin ben devam edeceğini hani bir kez daha söylemiş olayım.
Evet, Burak Bey de demiş ki Russell 2000'den hisse seçiyor mu yoksa sadece Nasdaq odaklı mı diye sormuş.
Sadece Nasdaq odaklı da değil, S&P 100'den seçiyor sadece bu algoritma ULAŞ için.
ULAŞ'ta evet, evet. S&P 500'den seçim var.
100'den, evet. S&P 100'den seçiyor. S&P 100'den. Yani blue chip hisselerin arasından seçiyor aslında, öyle söyleyeyim.
Anladım. Bir de Cüneyt Bey, Cihat Bey'in sorusu yine. Yabancı hisse yoğun fonlar geniş bulunan bir fonunuz var mı demiş, serbest fon haricinde. Yabancı hisse.
Ne yazık ki adını öyle yabancı menkul kıymetler fonu diye koyabileceğimiz bir fonumuz şu anda yok. Ama adı o olmasa da aslında onları birebir mimikleyen diyeyim fonlarımız var. Özellikle de hani USE fonda, daha aktif yönettiğimiz fonda hisse senedi oranıyla da daha hızlı oynayabildiğimiz için. Çünkü adına yabancı menkul kıymet dediğimizde biliyorsunuz o tip sınıflandırmalarda %80'den aşağısında fon inemiyor. Sürekli %80 o hisselerde ya da piyasada yatırım yapmak zorunda. Bizim öyle bir şeyimiz yok bu iki fonda da. Ama ULAŞ fonda hiçbir zaman %75'in altına inmiyoruz. %75'in de üstüne çıkmıyoruz stratejisi ve algoritması gereği. Sadece USE fonda şu andaki stratejimize göre %50'yi geçmeyi düşünmüyoruz ama zaman içindeki analizlerimize göre pardon, o fonda daha da yukarıya çıkma olasılığımız var hisse senedi oranı olarak.
Evet. Peki Cüneyt Bey, bundan sonrası için ünlü portföyün önümüzdeki hani kısa dönemi düşünecek olursak yeni fon planları var mı? Yeni şeyler çıkarmayı düşünüyor musunuz?
Şimdi aslında yayının başında bahsettim. Fon değil ama bireysel portföy yönetimine başlamayı düşünüyoruz. Çeşitli gruplar halinde bireysel portföy yönetimi yapmayı düşünüyoruz. O ürünümüze başlayacağız. Önümüzdeki dönemde kurmayı düşündüğümüz bir fonda fon sepeti fonu olacak. Ama şu anda herhangi bir fon kurmayı düşünmüyoruz, en azından seçim sonrasına kadar.
Evet.
Ben burada kusura bakmazsanız bir ekleme yapayım. Aslında yeni fon düşünmüyoruz ama mevcut fonlarımızdan bazılarını tepasa açmayı planlıyoruz. Bugün Cüneyt Bey'in bahsettiği USE kodlu fonumuz, aynı zamanda bir de UPD kodlu fonumuz tepasa kapalı normalde. Fakat bu iki fonumuz tepesi açılacak. Bu gibi gelişmeler olacak bizim tarafımızda daha çok.
Evet, yani serbest fonlarda da tepesi açılma söz konusu olacak.
Evet.
Onları da istediğiniz gibi diğer banka ve aracı kurumlarını alabileceksiniz sevgili izleyiciler.
Genellemek gerekirse aslında performans primi kesmediğimiz fonlarımızın hepsi tepesi açık olacak artık. Yani yatırımcılarımız herhangi bir banka ya da aracı kurum hesabı üzerinden bizim fonlarımızı rahatlıkla alabilecekler. Bunu da buradan söylemiş olalım.
Tamam. Ceylan Hanım, bir de SUA fonunun genel stratejisi sorulmuş ama Serdar Eylev, acaba Cüneyt Bey mi, siz mi yanıt verirsiniz?
Yani Cüneyt Bey'e strateji olduğu için bırakayım isterseniz. Tamam. Ben biraz fonun alım satımından ve risk seviyesinden bahsedeyim. Nasıl yönetildiğini Cüneyt Bey'e sözü vereyim orada. SUA fonumuzda yatırımcılar her gün giriş yapabiliyorlar fonumuza. T+1'de fon hesaplarında oluyor. T+2'de de satış işlemleri gerçekleşmiş oluyor. Bu fonda risk seviyesi R2. Aslında bizim bu fonu kurgulama sebebimiz daha çok mevduatın üzerinde getiriyi hedefleyen yatırımcılara dönemsel olarak kayıp yaratmayacak bir fon oluşturmaktı. Bu stratejide de çoklu varlık stratejisi doğrultusunda fonumuzu yönettik ve R2 seviyesi sınırları çerçevesinde yönetmeye çalıştık. Zaten izleyicilerimiz eğer TEPAS'ta fonun detaylarını incelerlerse grafiğinden de göreceklerdir. Sürekli fonda istikrarlı bir grafik var. Bizim de amacımız daha çok bu şekilde yönetmekti deyip Cüneyt Bey'e aslında burada sözü vereyim isterseniz.
Tabii.
Aslında Ceylan çok güzel tarif etti stratejisini. Ceylan'ın da dediği gibi biz burada mevduatı mümkün olduğunca geçme stratejisiyle bu fonu yönetiyoruz. Aslında çoklu varlık fonu bu. Fakat bu çoklu varlık sınıfları içinde hisse senedine bizim research bölümü, araştırma bölümümüzün önerdiği model portföy hisselerinden veya bizim analizlerimiz sonucu bulduğumuz hisselerde çok emin olduğumuz ucuz kalmış hisselerde %5 civarında yatırım yapabiliyor hisse senetlerine, ama bu devamlılık arz etmiyor. Altın ve dövizde de pozisyon olabiliyor, ama diğer değişken fonlara göre risk seviyesi de 2 seviyesinde olduğu için daha çok özel sektör tahvili ağırlıklı olarak gidiyor diyebilirim bu fon.
Evet. Peki ben son sorumuzu yöneltmek istiyorum. İzleyicimiz Tekin Bey der ki, Cüneyt Bey, seçimlere kadar hangi fonlara ağırlık vermeli yatırımcılar? Tabii yani Tekin Bey'in risk profilini, risk algısını bilmediğimiz için belki böyle daha genel riski seven yatırımcı için ve riskten korkan yatırımcı için iki ayrı belki grupta söylenebilir mi?
Şimdi zaten bu programda bahsettiğimiz fonlar aslında seçime kadar yatırım yapılabilir fonlar olduğu için, bizim de öngörümüze hitap ettiği için özellikle bu 4 döviz ağırlıklı fondan bahsettik. Yatırımcılar şöyle, ben söyleyeyim. Şimdi Tekin Bey'in tabii bilmiyoruz risk seviyesini, ama risk almak istemeyen, fonun getiri dalgalanmasından etkilenmek istemeyen yatırımcılar için aslında bizim bu 4 fonun içinde, dövize yatırım yapan 4 fonun içinde UPD fonu en uygun. Daha orta seviye risk almak isteyenler için de USY fonunu diyebilirim ben. Veya ULH fonunu diyebilirim. Yüksek riske de giriyor aslında ULH biraz. Ama en yüksek riskli fon şu anda altın fonumuz gibi gözüküyor, öyle söyleyeyim. Hem de risk seviyesi açısından da 6-7 civarında zaten.
Evet, altının çok dalgalandığını da yakından takip ediyoruz aslında.
O fon hem altının dalgalanmasından hem dolar TL'nin dalgalanmasından etkileniyor. Bu önümüzdeki dönemde de en çok dalgalanacak iki enstrüman diyebiliriz. Evet.
Altın ve dolar TL. Gerçekten hani aslında zor, belirsiz zamanlardan geçiyoruz. Evet. Biz verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey, Ceylan Hanım.
Biz çok teşekkür ederiz.
Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.